Sağlık hizmetlerini tek bir yerden yönetmek mi istiyorsun? Psikolog, diyetisyen ve doktor görüşmelerini online olarak yapmak için hemen Evital'i indir. Dilediğin yerde ve zamanda sağlık uzmanlarıyla görüş. Unutma, kendine iyi bakmanın Evital'de çözümü var.
Genel Sesler Podcast'inden herkese merhaba. Bugün Dünya Bipolar Günü, 30 Mart. Yanımda konuğum, uzman psikiyatrist Berna Ermiş var.
Merhabalar herkese.
Bugünün nedeniyle bipolar bozukluk üzerine konuşmak istedik. Hı hı. O yüzden ben hiç oyalanmadan direkt sorularımıza geçiyorum. Neden Dünya Bipolar Günü diye bir gün var Berna Hanım? Bu konuda bir şekilde farkındalık oluşturulmaya çalışılmasının sebebi nedir?
Öncelikle bu konuda yeterli bir farkındalık yok gerçekten. Hastalar bazen kendi hastalıklarını bile bilmiyorlar. Birinci önceliğin hastaların da kendi hastalıklarını fark etmeleri, tanımaları, özellikle belirtileri tanımaları ve bu rahatsızlıkla beraber yaşamayı kabul etmeleri ve bu sürece uyum sağlamalarını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki toplumsal bir bilinç de çok önemli. Özellikle dünyada bu konuda tabii ki bilincin oluşması. Çünkü bu rahatsızlığı olan kişilerin yakını da olabilirsiniz, ailesi, arkadaşı da olabilirsiniz ve sizlerin de farkında olmaya ihtiyacınız olabilir. Ve bu rahatsızlık destek isteyen, yani toplumun da desteğini isteyen bir rahatsızlık olduğu için farkındalık gerçekten çok önemli. Ve burada tabii ki etiketleme, damgalama da devreye giriyor. Psikiyatrik hastalıklarda maalesef böyle bir şey var.
Kesinlikle var.
Yani bir depresyonunuz olsa, bipolar bozukluğunuz olsa ya da bir kaygı bozukluğunuz olsa dahi maalesef bu rahatsızlıklar etiketlenmeye çok açık olduğu için işte sen bipolarsın deyip bir kavga sırasında bir takım sözler sarf edebiliyor insanlar birbirine. Biraz da sanırım bu etiketlemeyi de önlemek için oluşturulmuş bir gün. İyi ki var, iyi ki oluşturulmuş.
Evet evet, sanki böyle küfreder gibi, bipolar mısın ya?
Evet, değil mi?
Evet, bunu OKB içinde duydum bu arada.
Evet, şizofreni içinde yaparlar.
Aynen, aynen.
Maalesef.
Aynen, kesinlikle yani. Öyle. Hı-hı. Aslında normalde bunlar da bir hastalık, bedensel hastalıklarımız
tabii ki
gibi.
Tabii ki, yani tansiyon hastalığı gibi ya da şeker hastalığı gibi. Yani diyabet olarak bilinen ama halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen hastalıklar gibi bir hastalık yani. Beynimizde rahatsızlanabiliyor, hastalanabiliyor. Evet. Beynin bir hastalığı diyebiliriz.
Kesinlikle. Şimdi ben bipolarla ilgili araştırma yaparken Türkiye Psikiyatri Derneği'nin web sitesine girdim. Hı-hı. Ve orada şöyle yazıyordu. Vincent van Gogh'un da doğum günü olan 30 Mart günü bipolar bozukluk günüdür. Onunla ilgili çok böyle şey bir anekdot var. Diyorlar ki hani bu bipolarda manik dönemindeyken kulağını kesti. Hı-hı. Hani böyle korkutucu bir şey de yaşanabiliyor mu?
Yaşanabiliyor. Şöyle, isterseniz onu biraz açıklayayım.
Tabii.
Bir kere neden bipolar bozukluk ismi? Bipolar iki kutuplu demek. Yani iki uçlu duygu durum bozukluğu olarak da geçiyor bu rahatsızlık. Manik depresif hastalık olarak da geçiyor. Yani bir ucunda mani var, bir ucunda depresyon var. Hı hı. Terazinin iki kefesi gibi düşünebilirsiniz. Ve kişi bir sene içerisinde ya da seneler içerisinde ya da bazen aylar içerisinde ataklar geçiriyor. Biz bunların hepsine atak diyoruz. Yani manik atak diyoruz mesela. Depresif atak diyoruz. Mesela böyle bir kulak kesme gibi hakikaten yoğun bir olay manik dönemde de yaşanabilir, depresif dönemde de yaşanabilir. Bu şu demek, örneğin manide yaşandığı söyleniyorsa, manik dönem kişinin duygu durumunun yükseldiği dönemdir. Yani normalde bizim ruhsal enerjimizin belli bir çizgisi var, değil mi? Biz buna denge diyoruz. Aslında bipolar bozukluğun ötimik dönemi diyoruz. Ötimik dönemde hastalık belirtileri sakinlemiştir. Kişi normal hayatına devam eder. Aile ilişkilerine, işine, öğrenciyse okuluna hepsine devam eder. Ama mesela manik dönemde o ruhsal enerji artmıştır. Hasta yakınları da çok şaşkındır. Hastayı genelde şaşırarak getirirler. Eğer ki ilk ataksa duygu durumda bir yükselme vardır. Yani bu ne demek? Örneğin o duygu durum dediğimiz, yani son bir haftadır, en az bir haftadır kişinin kendini nasıl hissettiği o ruh hali diyoruz duygu duruma. Ve duygu durumun yükselmesi bizim son derece canlı dediğimiz bir hale de geçebilir. Yani kişi çok normalden çok daha sevinçli, neşeli, canlı, konuşkan da olabilir ama normalden çok daha öfkeli, bir anda kızdırılabilen, normal zamanda hiç kızmayacağı şeye aniden tepki veren hale de gelebilir. Şaşırırsınız ve tabii öyle bir dönemde çevresine ve kendine zarar da verebilir.
Ya ben bir dizi izlemiştim. Amazon Prime'de çıkıyor. Modern Love isimli. Hiç duydunuz mu bilmiyorum.
Duydum ama izlemedim.
Orada ünlü oyuncu Anne Hathaway'in başrolünde olduğu bir bölüm var. Böyle her bölüm üzerinde farklı bir konu işleniyor ve bunlar da gerçekmiş galiba. Bir gazeteye gönderilen hikayeler. Ben ilk defa o bölümde tanıştım bipolar bozuklukla. Baş karakterimiz Anne Hathaway çok güzel bir kadın ve bölümün başında böyle muhteşem, eğlenceli, hayattan zevk alıyor. Bir markete giriyor. Markette çok yakışıklı ve çok kibar bir adamla tanışıyor. Birlikte kahve içiyorlar. Böyle hani hayat dolu. Etrafa saçıyor. Yaşam saçıyor. Adamla anlaşıyorlar. İşte bir akşam yemeğinde buluşacaklar. Ve bir anda akşam yemeğine hazırlanırken birkaç gün sonra bütün duygusu çöküyor. Yatağa giriyor. Bütün camları kapatıyor ve asla bir telefonu açmıyor bile. Günlerce bu şekilde sürünüyor. Sonra bir anda yeniden kalkıyor ve yeniden o muhteşem kişiliğine dönüşüyor. Şok geçirmiştim çünkü böyle bir rahatsızlıktan haberim yoktu. Ve çok ilgincime gitmişti. Hani bu şekilde de oluyor mu bu hastalar? Gerçekten bir dönem muhteşemken diğer bir dönem yataktan çıkamayan bir hale gelmek onların iş yaşamlarını, ilişkilerini nasıl etkiliyor? Mesela oradaki karakter asla iyi bir ilişki kuramıyor çünkü karşısındaki insan onun davranışlarına anlam veremiyor. Bu kadın bir var, mükemmel varken bir de yok ama hiç yok bu sefer de.
Evet, tabii ki. Tabii bizde hastalık yok, hasta var. Yani her hastalık her hastada aynı şekilde seyretmiyor. Bir karakter geliştiriyor. Mesela bazı hastalarda, bipolar bozuklukta kişi hayatı boyunca tek bir manik atak bile geçirebilir ve bir daha hiç atak geçirmeyebilir. Ama bazı hastalarda bizim hızlı döngülü dediğimiz bir bozukluk gelişiyor. Yani bir sene içerisinde defalarca kişi atak geçiriyor. Yani bir manik atak geçiriyor, bir depresyon. Bir manik atak geçiriyor, bir depresyon. Yani muhtemelen bu dizide anlatılan kadında da böyle bir durum sergileniyor.
Evet.
Ama şöyle, şimdi burada manide o enerji artışıyla birlikte çok konuşma, canlılık, hareketlilik olduğu için gerçekten insanlar anlam veremeyebilir. Yani hasta yakınları bile şaşırmışken düşün, hastanın annesi, babası, kardeşleri ya ne oluyor derken ilişki kurmaya çalıştığı kişi bunun hiç üstesinden gelemeyebilir. Ama herkes de aynı seyrediyor mu? Hayır, aynı seyretmiyor. Zaten mutlaka tedavi başvuruları oluyor ve biz tedavi ediyoruz. Atağı tedavi etmek bizim için rahattır. Biz zaten hastaya aslında atak geçirtmemeye çalışıyoruz bu hastalıkta. Çünkü neden? Geçirilen her atakta hasta için bir yıkım oluşuyor. Yani hem duygusal hem fiziksel olarak.
Evet.
Sonuçta bunun altından kalkıyor duygusal olarak da. Belki hastaneye yatması gerekiyor. Bazı manik ataklar o kadar şiddetlidir ki hastane yatışları gerektirir.
Evet.
Ve hastaneden çıktığında tabii ki yeni bir hayatla karşılaşmış oluyor. Yani artık ben bir rahatsızlık geçirdim, böyle bir atak geçirdim ve bunu kabul edip bundan sonraki hayatıma nasıl devam edeceğim? Bu nedenle ilişki problemleri olabilir ama onun orada da hani ilaç tedavisinin dışında psikoterapötik yöntemlerle de yaklaşıyoruz.
Evet ya, hiç unutamıyorum oradaki bir sahneyi. Kadın şey yapıyordu, adamı evine davet ediyor. Muhteşem bir işte akşam yemeği elbisesi giyiniyor. Yemekler hazırlıyor. Her tarafı yapıyor. Ve sonra banyoya giriyor ellerini yıkamak için. Adamın gelmesine yarım saat falan var. Ve bir anda gidiyor falan, böyle yere uzanıyordu. Çok şaşırmıştı. Biraz fantastik bile gelmişti hatta bu noktada. Ama sizin de dediğiniz gibi herkes de bu şekilde seyretmek zorunda değil tabii ki.
Tabii film nedeniyle biraz daha egzajere edilmiş de olabilir orada. Fantastik gösterilmiş de olabilir. Ama manik ataklardan çok kısa bir süre sonra depresyona kayabiliyor hasta. Ve gerçekten yatağa kapandığı, yani bizim o depresyon belirtileri olarak saydığımız kendini değersizleştirme, hayattan zevk alamama, hiçbir şey yapmak istememe, yani kalkıp bir banyo bile yapmak istememe,
evet,
insanlarla görüşmek istememe, o içe kapanıklığı yaşama, hani perdeleri kapatıyor dediniz ya, o aslında
evet,
çok ruhsal durumun perdeleri kapatmasıdır, yani o enerjinin çöküşüdür.
Ya.
Duygu durum çöküyor yani, o duygu durum eleve haldeyken yüksek halden aşağıya doğru çöküyor. İşte iki kutuplu bu demek. Yani iki kutbunu da yaşıyor hastalar. Önemli olan bu rahatsızlıkta dengede kalabilmek ve bu iki kutbun yaşanmamasını mümkünse sağlayabilmek.
Sağlık hizmetlerini tek bir yerden yönetmek mi istiyorsun? Psikolog, diyetisyen ve doktor görüşmelerini online olarak yapmak için hemen Evital'i indir. Dilediğin yerde ve zamanda sağlık uzmanlarıyla görüş. Unutma, kendine iyi bakmanın Evital'de çözümü var.
Evet, şimdi ben size bir soru sormak istiyorum.
Tabii.
Mesela bipolar bozukluk başlangıcında olduğumuzu ya da etrafımızdaki insanların olduğunu nasıl anlarız? Başlangıç da demeyeyim ya da direkt bipolar, ama hani bu kadar net de değil durum. Hani bir anda ölüp bir anda diriliyor gibi yaşamıyor da belki daha hafif, daha farklı şekillerle atlatıyor ama sosyal ilişkimize zarar veriyor da biz kendimiz sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu nasıl anlarız? Ne gibi bir işaret verir bize?
Bir kere manik ataklar yaşanıyorsa eğer, az önce bahsettiğim gibi, yani duygu durumda bir yükselme oluyorsa ve kişinin günlük hayatını bozuyorsa, bakın burası çok önemli. Çünkü psikiyatride psikiyatrik rahatsızlıkların artık rahatsızlık sayılabilmesi için kişinin işlevselliğini de bozuyor olması gerek. Örneğin bir manik atak geçiriyor hasta ve birkaç gün ard arda uyumuyor. Yani normalde uyku düzeni olan kişi uyumaz oluyor. Hiç uyumuyor. 3 gün 4 gün uyumaz ve yine de enerjik, yine de canlı. Gün içerisinde
farklı bir hormon salgılanıyor.
Evet, o sırada tabii beyinde hormonlar değişiyor. Bu beynin hastalığı dedik zaten. Beyindeki o hormonların artışıyla birlikte, özellikle dopamin de bunun içerisinde. Artışıyla birlikte uykusuzluğa rağmen yine de gün içerisinde tabii ki düzenli bir hareket halinde olamadan, yani amaca yönelik etkinlik diyoruz biz, mesela işine gidecek, işindeki aktiviteleri düzenli bir şekilde yapacak normalde. Hani o uykusuzlukla enerjisi yüksek oluyor ama yine de işine gidip düzenli bir şekilde o işi yapamıyor. Neden? Kafa karışıklığı oluyor. Çünkü çağrışımlar dağılıyor. Sanki hani düşünceler birbiriyle yarışıyormuş gibi oluyor. Yani dikkati bozuluyor. Herhangi bir şeye konsantre olamıyor kişi o sırada hormonların da etkisiyle. Ve zaten yakınları bir problem olduğunu anlıyorlar. Yani bir tuhaflık var. Her zamankinden farklı bir şey var burada. Yani bir farklılık olduğunu anlarsınız. Bu şey gibi değil. Ah, bu gece uyuyamadım gibi bir durum değil yani. Burada gerçekten önemli bir şey olduğunu fark edersiniz. Hani karşınızdakiyle konuşmaya çalışıyorsunuz. Diyelim o rahatsızlığı geçiren kişiyle, manik atak geçiren kişiyle ve o sizinle konuşamıyor. Sizi dinlemediğini fark edersiniz. Ama gerçekten dinlemez. Yani bu bir dalgınlık değildir. Siz bir şeyden bahsedersiniz, o farklı bir şeyden bahseder. Ve bahsettiği konuyu sürdüremez. Onun etrafında dolanır ya da daldan dala atlar konuşurken, işte bir cümle söyler, sonra alakasız başka bir cümle söyler. Bunu düzenleyemez. Yani normalde biz normal beyin işlevlerimizle bunları düzenleyebiliyoruz, değil mi?
Evet.
Mesela şu anda bu konuşmayı düzenleyebiliyoruz.
Evet.
Bir yerden bir yere akışı sağlayabiliyoruz. Ama orada düşünce akışı bozulduğu için kişi bunu düzenleyemez. Bu nedenle manik atak geçiren birini evet fark edersiniz.
Yani bence bunları öğrenmek çok iyi oldu şu açıdan. Bunu bilmeyen birisi için karşıdaki insanı umursamaz, önemsemez, karşıdakinin lafını dinlemeyen biri olarak etiketlemek de kolay olabilir. Yani evet, dinlemiyor ya, beni yani. Bu,
evet,
ne yapıyor?
Bu da ne tuhaf biriymiş. Evet. Demek de kolay olabilir yani. Aslında evet, öyle değil yani. Orada bir durum var.
Evet, yani orada onunla alakalı değil. Onu dinleyemiyor olması seni ya da konuda kalamıyor olması onun suçu değil. Tamamen beyninde oluşan bir durumdan kaynaklı.
Evet, evet. Hormonal bir durumdan kaynaklı.
Evet, evet. Şimdi şeyi merak ettim. Bu bipolar bozukluğun toplum içerisindeki yaygınlığı ne kadar?
Aslında bizim üniversitede hocamız şöyle bir şey derdi. Tedaviye dirençli depresyonların da bir kısmı bipolar bozukluğu. Çünkü bazen kişi manik atak geçiremiyor. Yani manik atakla seyretmiyor. Yani yıllar boyunca kronik depresif ataklar geçiren insanlar vardır. Ve o mani gözlenmediği için biz onları hep depresyon gibi tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani sadece bir hüzünlenme hali değil.
Tabii
ya
ki de.
Ya da bu aralar kendimi depresif hissediyorum. Ya hiçbir şeye enerjim yok gibi bir tükenmişlik halinden bahsetmiyoruz. Bildiğiniz dört dörtlük depresyon halinden bahsediyoruz. Bu depresyonlar yıllar boyu sürer ve manik atak da yaşanmadığı için ve kişi antidepresandan da fayda görmez. Bu nedenle biz hep depresyon gibi düşünürüz ama büyük ihtimalle onların da bir kısmı kendini ortaya göstermeyen bir bipolar bozukluk. Bu nedenle antidepresanlardan fayda görmüyor. Ve bütün bunlar toplandığında bizim hocamız şöyle bir şey derdi. Bunun sıklığı %10 bile olabilir. Yani onda bir bile olabilir derdi.
Bu müthiş bir rakam yalnız.
Evet, yüksek bir rakam ama tabii ki genetik yatkınlığınızın olması gerekiyor. Yani bipolarite genetik olarak ortaya çıkan bir rahatsızlık ve her genetiğimizde olan rahatsızlığı biz yaşam boyu ortaya çıkarmıyoruz zaten, değil mi?
Evet, evet.
Yani bir de epigenetik dediğimiz bir durum var, yani çevresel faktörlerin bunu tetiklemesi gerekiyor.
Ya ben bu arada epigenetiğe bayağı ilgiliyim. Bunu deyince direkt aklıma o geldi. Çok ilginç bir konu, aynı nöroplastiste gibi o da.
Evet, evet.
Bugünün konusu tabii değil ki gerçi ama öyle bir anekdot olsun bu da.
Evet, yani çevresel faktörler çok önemli çünkü herkes her travmadan aynı şekilde etkilenmiyor.
Tabii ki de. Değil mi?
Ve bu rahatsızlığın ortalama başlangıç yaşının 20'li yaşların başı olduğunu düşünecek olursak, evet çok erken.
Çok erken. Şaşırdınız. Evet, şaşırdım. Evet.
Çok erken bir yaş gerçekten. Ama orada da genelde şöyle bir şey olur. Hatta belki siz de rastlamışsınızdır. Rahatsızlık ortaya çıkar ve şöyle derler. Ya askere gitti geldi oldu böyle. Ya da işte birini çok sevdi ondan sonra oldu. Yani aslında burada hep...
Çok duyduğum şeyler evet, bunlar.
Evet, evet, aslında şöyle bir şey vardır. Ya da işte birini kaybetti. Annesi öldü ondan sonra böyle oldu derler.
Evet, evet.
Sanki orada şey gibi görünür. İşte delirdi, aklını kaybetti gibi görünür ama zaten hani bipolar bozuklukta yani asla öyle delirmek, akıl kaybı gibi bir şey söz konusu değildir.
Tabii.
Orada travma vardır. Yani travma olunca hastalık kendini ortaya çıkarır. Ve yaşam boyu bu travmalar her zaman devam ediyor maalesef. Hayatımızda travmaları görüyoruz. Ve bunlar bir gün son bulacak diyemiyoruz. İnsan hayatı böyle. Ve bu nedenle travmalardan kişi yaşam boyu etkilenebilir. Ve bu da bu bahsettiğimiz yaygınlığın, sıklığın artmasına sebep olabilir. Çünkü travmalara her zaman maruz kalıyoruz.
Evet evet ya şöyle bir durum var. Mesela ben de terapi gördüğüm için ve çevremde de bazı ruh sağlığı sıkıntıları yaşayan arkadaşlarım olduğu için çok korkmuyorum böyle şeylerden. Hani bir insan bana benim OKB'm var, benim bipolarım var desen de ben ooo çok korkunç falan bununla arkadaş olamam demem. Çünkü az buçuk biliyorum kişinin farkındalığı varsa, bunun için tedavi görüyorsa bu olabilecek bir şey yani. Ama şöyle bir durum da var. Herkes böyle bakmıyor olabilir. Yani bir insanın tutup da bende bipolar bozukluğum var demesi zor tabii ki de. Yani herkes bunu kabullenmeyebilir. Burada sormak istediğim asıl soru şu. Çevremizde böyle insanlar olduğunda, arkadaşlarımız, dostlarımız olduğunda biz onlara aman işte onda böyle bir rahatsızlık var deyip kendimizi geri mi çekmeli, daha dikkatli mi davranmalıyız, yoksa aynı normal bir arkadaşımızmış gibi ya da ailemizden normal bir üyesiymiş gibi davranmaya devam mı etmeliyiz?
Tabii ki normal bir hani ailemizin normal bir üyesiymiş gibi davranmaya devam etmeliyiz. Yani bu kişi bizim ailemizde de olabilir. Bizim çok yakın arkadaşımız da olabilir. Biz de olabiliriz.
Evet.
Her zaman. Ve sonuçta hani az önce bahsettiğimiz gibi bu kronik bir rahatsızlık. Yani artık başladıktan sonra biliyoruz ki bu rahatsızlık kişiyle birlikte ve ilaç tedavisi kullanması gerekecek, psikoterapiler alması gerekecek ama hayatına devam edecek. Yani o insanı hayatına devam etmeyecek. Yani artık bir köşede kalmış gibi değerlendiremeyiz. Maalesef psikiyatrik rahatsızlıklarda bu da var.
Evet.
Değil mi?
Evet,
yani
evet.
Bir insana bir psikiyatrik rahatsızlıktan işte bir depresyon tanısı bile alsa ne olursa olsun sanki artık hayatına eskisi gibi devam edemeyecek ve hiçbir şey yolunda gitmeyecekmiş gibi bakıyoruz değil mi? Öyle düşünüyoruz.
Evet.
Ama aslında öyle değil. Sonuçta bu insanlar hayatlarına devam edecekler. Arkadaşlık ilişkilerine, işlerine yani hani ne olursa olsun günlük hayatın rutinine devam edecekler. Ve tabii ki onlarla olan ilişkimizde bu normalliği sürdürürken bazı belirtilere belki biz duyarlılık açısından daha dikkatli yaklaşabiliriz. Ne olabilir? İşte örneğin son birkaç gündür uyumadım derse arkadaşınız ya da konuşmasında bir artış fark ederseniz belki ona yardımcı olma amaçlı destek olabilirsiniz. Değil
tam
mi?
Da bunu soracaktım. Yani nasıl yardım edebiliriz? Bir atak döneminde olduğunu fark ettiğimizde değil.
Tabii ki. Bir kere destek olmak çok önemli. Yani atak geçiriyor ve ben burada bulunmak istemiyorum demek çok yanlış olur.
Tabii.
Onun depresyona girdiğinde görebilirsiniz. Manik atak geçirdiğinde görebilirsiniz. Örneğin ilaç kullanımı ile ilgili ona destek olabilirsiniz. Unutmuş olabilir, ilaçlarına bir süredir ulaşamıyor olabilir, alamıyor olabilir. Bununla ilgili destek olunabilir. Ya da gerçekten çok alert olduğunuz bir durum varsa, çünkü bu insan kendi ailesinden uzakta da yaşıyor olabilir. Ve evet, siz onun çok yakın arkadaşı olabilirsiniz. Öyle bir durumda ailesini haberdar edebilirsiniz. Çünkü o bazı insanlar, bu arada şunu söyleyeyim, bazı insanlar atağın geldiğini fark ediyorlar bazı hastalar. Örneğin işte son birkaç gündür uyumuyorum, galiba manik atak gelmek üzere. Ya da son birkaç gündür kendimi hiç iyi hissetmiyorum, çökmeye başladım, sanırım depresyon gelmek üzere gibi fark edebiliyorlar. Ama bazı hastalar fark etmedikleri için ve artık atak halindeyken ailelerine haber veremeyecekleri için siz arkadaşı olarak haber verebilirsiniz ailesine. Böyle bir durumu aktarabilirsiniz ve çok da faydalı olur.
Bipolar bozukluk herhangi bir terapötik ya da psikiyatrik yardım alınmadan tedavi edilemez. Öyle değil mi?
Edilemez. Ben? Yani ilaç tedavisi hele muhakkak şart.
Yani bunu öyle kitap okuyarak, şunu yaparak...
Hayır, hayır.
Yani bu bildiğimiz eni konu bir rahatsızlık.
Tabii, dünyanın neresine giderseniz gidin, ilaç tedavisi hala altın standart. Evet. Yani ilaçsız bu durum düzelmez. Ve ilaç uzun süreler kullandığımız bir araç tedavide. Psikoterapiyi de uyguluyoruz. Neden? Çünkü burada şöyle bir şey okumuştum ben... Bir kere kişi bipolar bozukluk tanısı aldığında, herhalde bunda toplumsal etiketlemenin de payı büyük. Sanki sağlıklı beni artık kaybettim ve bir daha eski bene ulaşamayacağım şeklinde bir yas sürecine de giriyor.
Evet.
Hani bundan sonra ben bu hastalıkla ne yapacağım? Ve bunun yasını tutmaya başlıyor. İşte o dönemde mutlaka hastaya psikoterapötik destek veriyoruz. Yani bu durumun gerçekten diğer rahatsızlıklar gibi kanıksanabileceği, kişinin günlük hayatına devam edebileceği, önemli olan atak geçirmemesini sağlamanın en önemli şey olduğunu, bu nedenle günlük hayatın rutininde düzenine dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu konu çok önemli.
Evet.
İsterseniz bundan bahsedelim.
Tabii tabii.
Çünkü bizim biyolojik bir ritmimiz var biliyorsunuz. Biz gece uyuyoruz. Geceleri uyumamız gerekiyor.
Ama herkes gece uyumuyor Berna. Tanıdığım böyle sabah 6'ya doğru uyuyan çok insan var.
Evet. Ve bu aslında normalde biyolojik ritmi bozan bir şey.
Evet.
Çünkü uyku bizim için her anlamda hem beyin sağlığı hem vücuttaki diğer organların sağlığı için çok önemli bir ajan diyelim. Yani bizim vücudumuzdaki çok önemli bir sistem. Yani bizim uyumamız gerekiyor gece. Ve bunun belli saatleri var. Biz de buna sirkadyen ritim diyoruz. Yani evet. Uyku uyanıklık döngümüz var. Bu rahatsızlıkta mesela en önemli şeyin uyku olduğunu söylesem.
Gerçekten.
Bir ilaç kadar önemli olduğunu söylesem. Evet.
Ya şu uykunda iyi gelmediği bir şey yok Berna Hanım ya. Bununla ilgili niçin uyuruz diye bir kitap okumuştum. Harvard'da bir profesörün yazdığı bir kitaptı. Yani diyabete de iyi geliyor. Efendim depresyona da iyi geliyor. Tabii. Obeziteye de iyi geliyor.
Tabii ki.
Her şey iyi geliyor ve bipolara da iyi geliyormuş. Bunu da şimdi öğrenmiş oldum.
Değil mi? Hatta böyle düzenli uyuyan insanlar daha rahat kilo verirler.
Evet evet.
Evet.
İştahları daha düzenli oluyor. Evet.
Evet. Şöyle... Şimdi bu rahatsızlıkta uykuyla birlikte tabii ki vücudun o ritmi yerine geldiği için kişi atağı çok daha rahat atlatıyor. Özellikle manik atağı. Yani uyku bir ilaç kadar önemli. Ben hani ilaç öneriyorum ama diyorum ki aynı zamanda uykunuzu düzenli almalısınız. Yani artık uyku sizin için çok önemli bir faktör hayatınızda. Hatta ilaç tedavisini düzenli alıp her şey yolunda giderken hayatındaki herhangi bir aksaklık sebebiyle... Birkaç gün ya da bir hafta kadar uykusuz kalan insanlar atak geçirebiliyorlar. Ve ilaç tedavisi altındayken.
Ya inan bak.
Evet. Uyku gerçekten.
İlaç aldıkları halde bunu evet, yaşıyorlar.
Evet. Uyku gerçekten çok önemli. Gerçekten tedaviye bir kalem ilaç eklemişiz kadar önemli.
Bence bu müthiş bir bilgiydi.
Evet.
Uyku yani... Hem herkesin şu an düzenleyebilir yani bunu ulaşabilir. Herhangi bir doktora bile gitmeden uykumuzu düzene bir şekilde koyabiliriz.
Evet.
Ama bir de ekstradan ilaç tedavisi aldığımızda ya da yanında bir de eğer terapi desteği alıyorsak yani bu hastalığı çözülmek için bir sebep yok
evet,
ortada.
Evet kesinlikle. Yani ataklar dengeye girecektir ve düzenli bir hayat yaşamak çok önemli. Tabii ki stres her türlü rahatsızlığın başı olduğu gibi maalesef stres bizim hayatımızın baş düşmanı diyebilirim ben. Yani her türlü fiziksel hastalıktan tutun da değil mi? Bağışıklık sistemi hastalıkları, romatolojik hastalıklar her şeyi tetikleyebiliyor. Tabii ki kanser değil mi? Bugün çok bilinen bir şey. Bu nedenle bu rahatsızlıkta da mümkün mertebe hani stresi azaltmak, travmatik bir hayattan uzak durmak, belki yanlış ilişkilerden uzak durmak. Bütün bunları düzenlerse kişi bu durumu çok rahat hayatında yönetebilir.
Yani aslında şey görüyorum bu konuşmadan. İşte güzel uyuyorsun, güzel insanlarla ilişki kuruyorsun, düzenli bir hayatın var, stresi azaltmaya çalışıyorsun, bilinçlisin. Her şey iyileşiyor yani bir şekilde. %100 olmasa bile bipolar bozukluk bile mesela yoluna girebiliyor.
Değil mi? Ne kadar güzel. Yani aile desteği alıyorsun, şefkat alıyorsun, spor yapıyorsun.
Evet.
Eğer sporu da hayatımıza katarsak zaten sporla da farklı hormonlar salgılanıyor vücudumuzda.
Evet.
Değil mi? Hani ışığa yeterince maruz kalırsa kişi, güneşe yeterince maruz kalırsa. Yani her zaman aslında düzen bizim vücudumuz için çok önemli ve stresten uzak durabilmek gerçekten çok önemli. Hani uzak duramıyorsak stresi yönetebilmek, bununla ilgili yardım alabilmek gerçekten önemli.
Evet Berna Hanım, benim için güzel ve aydınlatıcı bir bölüm oldu her zamanki gibi.
Ne güzel.
Bence öğrenebileceğimiz çoğu şeyi şu an öğrendik. Bundan korkmamamız gerektiğini, her şeyin çözümü olduğu gibi bunun da çözümü olduğunu bir şekilde. Çevremizdeki insanları da etiketlemememiz gerektiğini.
Evet, değil mi? Yani en ufak bir kavgada sen bipolarsın bence.
Evet.
Dememek.
Aynen. Bunu yapmamamız gerektiğini öğrendik. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum size. Hem kendi adıma hem dinleyicilerim adına. O halde bu bölümü burada kapatıyorum. Yorumlarınızı her zaman benimle ve Berna Hanım'la paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.
Sağlıkla kalın diyorum.
Hoşça kalın.
Sağlık hizmetlerini tek bir yerden yönetmek mi istiyorsun? Psikolog, diyetisyen ve doktor görüşmelerini online olarak yapmak için hemen Evital'i indir. Dilediğin yerde ve zamanda sağlık uzmanlarıyla görüş. Unutma, kendine iyi bakmanın Evital'de çözümü var.